6. kaset 1. yüz. Monarklar arası dayanışmanın iyi bir göstergesi olarak Rus Çarı Avusturya'nın sınırları içindeki Sırplara açıkça isyana teşvik etmemekteydi. Ancak yüzyılın sonlarına doğru öyle bir dönem gelecek ve ulusal çıkar uğruna iç statüko için omuz omuza dayanışma ortadan kalkacaktır. O kadar ki rakibi zayıflatmak amacıyla başka ülkelerdeki ayaklanmalar bazen açıkça, bazen de alttan alta desteklenecektir. Osmanlı monarkının toprakları içinde yaşayan azınlıklara Avrupa devletlerinin müdahaleleri, açıkça kışkırtmaları ve hatta askeri yardımları en güzel örnektir. Üçüncü olarak Avrupa'daki dayanışma yalnız monarklarla sınırlı da değildir. Avrupalı Hristiyan, uygar ve beyaz olmak sosyal Darwinizmin de etkisiyle Avrupalılar arasında bir dayanışma duyusuna yol açmıştı. Bu da dayanışmanın dış nedeni, Avrupa'nın Osmanlıların temsil ettiği Asya'ya ve Müslümanlığa karşı savunulmasıydı. Zaten Avrupa Birliği konusundaki 16. yüzyıldan kalma görüşler Osmanlı Devleti'ne karşı ortak bir cephenin kurulması gereğinden kaynaklanmıştı. Avrupa'nın biricikliği, Doğu'nun barbar imparatorluklarına karşı güçlü Avrupa'nın yaratılması, Kant ve Rousseau gibi ünlü düşünürleri Avrupa Federal Devleti çağrısına zorlamıştı. 16. yüzyılın ilk devletler hukukçusu Hugo Grotius, Avrupa devletler hukukunun kaynağını Avrupa'nın tek dininde arıyordu. Ama bir bakıma uluslararası ilişkilerin gerçeğine uymayan bu yapay dayanışma, 19. yüzyılın son çeyreğinin siyasal ve ekonomik milliyetçiliğine dayanamayarak yıkıldı. Avrupa uyumunun sürdürülebilmesinin en önemli nedenlerinden biri Avrupa içinde oluşan birikim, gerginlik ve çatışmaların boşalım alanının bulunmasıydı. Sömürgeler tıpkı patlamasına engel olmak üzere düdüklü tencereye açılan delik gibi sömürge insanları Avrupa insanının saldırgan...
Ses kontrol 1-2-3 alo.
Avrupa içi gerginlikler patlama derecesine geldiğinde devletlerin birbirlerine peşkeş çekebilecekleri boş alanlar vardı. Fransa'da Almanya'ya karşı intikamcı duygular tehlikeli bir noktaya ulaştığı zaman Bismarck parmağı ile Afrika haritasında henüz Avrupa egemenliği altına sokulmamış bir toprak parçasını gösterebiliyor ve bu konuda Fransa'ya Alman desteğini sağlayabiliyordu. Ancak 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde yeryüzünde paylaşılabilecek, peşkeş çekilebilecek yer kalmadı. Savaş bulutlarının yarattığı panik duygusuyla titreyen Avrupa parmakları, dünya haritasında gezine gezine yıkılmakta olan Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarında sabitleşti. Gerginliklerin boşalım alanı burası olabilir miydi? Olabilirdi ama bu dağlık bölgenin bir tek kusuru bulunuyordu. Avrupa'nın içinde olmak. Orada başlayan sömürge çatışması Avrupa'yı felaketine götürdü. 2. Güç dengesinin değişmesi. 19. yüzyılın Avrupa'da göreli bir barış dönemi olmasının bir nedeni de güç dengesinde aranmalıdır. Güç dengesi kavramının içinde şu öğelerin bulunduğu daha önce belirtilmişti. Uluslararası sistem içinde gücü genel olarak dağılımı, Napolyon'a karşı verilen savaşlarda olduğu gibi üstün devletlere karşı koalisyon kurma eğilimi ve 19. yüzyılda İngiltere'nin Almanya'ya karşı Fransa ve Rusya ile anlaşmalar yapmasında görüleceği gibi büyük devletler arasında dengenin sağlanması yolundaki girişimler. Bu anlayışın ışığı altında 1815-1870 döneminin güç dengesi, 1870 sonrasındakinden çok farklı nitelikler göstermektedir. Viyana Kongresi ile kurulan güç dengesi göreli olarak somut verilere dayandığından, güç denen son derece soyut kavram bir dereceye kadar ölçülebiliyordu. Çünkü güç dengesi belirli bir toprağın şu ya da bu devletin elinde bulunması ile değerlendirilmekteydi. Toprak ile güç arasında doğru orantılı bir bağlantı tüm kurulmamaktaysa da, bir devlet belirli bir toprak parçasını eline geçirip genişlemediği sürece güç dengesinin temelinden bozulmadığı varsayılıyordu. Üstelik bir devletin öteki devletlerin çoğunluğunun rızası ile ve daha önce görüşmeler yapılarak toprak elde etmesi de güç dengesini bozucu nitelikte addedilmiyordu. Bu bir bakıma Avrupa uyumunun tanımıydı. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Yunanistan'ın ve Belçika'nın bağımsızlıklarını almaları, Osmanlı Devleti'nde 1841 tarihli Boğazlar Düzeni ve Kırım Savaşı'nın sonunda imzalanan 1856 tarihli Paris Barış Antlaşması bu tip düzenlemelerin örnekleridir. 1871'de Alman Ulusal Birliği'nin kurulmasıyla Viyana Kongresi'nin güç dengesi temelinden değişmiş oldu. Bismarck, üç devlete savaş açıp Prusya'nın topraklarını genişletirken hiçbir Avrupa devletinin tam rızasını almış değildi. Bundan da önemlisi, 1870 sonrası güç dengesi artık belirli bir toprak parçasının şu ya da bu devletin elinde bulunmasına bağlı olmaktan çıktı ve ölçülmesi güç bir nitelik aldı. Güç dengesi artık birbirine ittifak bağları ile bağlı olan devlet grupları arasında askeri, ekonomik ve siyasal denge olarak tanımlanmaya başlandı. Bu 1870 sonrası askeri bloklarının da temeli olacaktır. İşte 1870'i izleyen yıllardaki uluslararası diplomatik olayların çoğu, böylesine bir güç dengesi kurma çabalarının sonucu olarak ortaya çıkmış, uluslararası barış ve güvenliğin korunması açısından tehlikeli bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Avrupa uyumu ve güç dengesi konusunda özet olarak şu söylenebilir. Endüstrileşmenin kısa süredeki etkileri barıştan yana olmakla birlikte uzun sürede bunun tam aksi oldu ve sonuçları Avrupa'nın askeri ve soylu seçkinlerince savaş sanatına uygulandı. Savaş tazıları Avrupa sahnesinde dolaşmaya başladılar. Böylesine bir ortamda 1870 sonrası ittifaklar ve bloklar sistemi uluslararası alana esneksizlik getirdi. 18. yüzyılın esnek, bağımsız küçük birimlerin serbestçe saf değiştirdikleri ve barışı koruyan güç dengesi, 19. yüzyılın kapanırken artık tam anlamıyla tarihin malı olmuştu. D. Almanya'nın kıta üstünlüğü, üçlü ittifak. 1. Alman-Fransız düşmanlığı. 1870'lerden sonra Avrupa'nın daha önce değinilen genel görüntüsü içinde şu öğeler yavaş yavaş ağır basmaya başlamıştır. Giderek artan nüfus, muazzam endüstriyel güç ve giderek gelişen yeni savaş teknolojisi. Şimdi asıl sorun, bu güçlerin nerede ve nasıl kullanılacağı ve Avrupa'nın büyük devletlerinin yeni kazandıkları bu güçleri nasıl ve nerede deneyecekleriydi. Avrupa devletleri yeni güçlerini Avrupa, özellikle Doğu Avrupa ve Balkanlar, Asya, özellikle Uzak Doğu ve Afrika'da özellikle Kuzey Afrika kullandılar. İşte bunu izleyen ve 1. Dünya Savaşı'na kadar olan açıklamalar, yeni güçlerin bu bölgelerde kullanılışını ve bu davranışın ortaya çıkardığı uluslararası çatışma ve gruplaşmaları temel alacaktır. Zaten 1870 sonrası dünya tarihi de büyük ölçüde bu çatışmaların öyküsünden başka bir şey değildir. Alman Ulusal Birliği'nin kurulduğu 1871 ile 1. Dünya Savaşı'nın çıktığı 1914 tarihleri arasında Avrupa tarihinin hiç değişmeyen öğesi Almanya ile Fransa arasındaki düşmanlıktır. Hatta bu düşmanlık 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar sürecektir. İşin aslına bakılırsa Almanya açısından Bismarck'ın başlangıçtaki ana amacı 1871 düzenlemesinin bozulmasını önlemek ve Alman Birliği'nin güçlenmesini sağlamak için hiç olmazsa bir kuşaklık barış dönemi açmaktı. Ancak bu yöndeki girişimleri Fransa tarafından düşmanca kabul edilecek ve bu devlette güvensizlik duyguları ortaya çıkacaktır. Fransa açısından ise kin duygularının üzerinden zaman geçince bu devletin asıl amacı 1871 öncesi yalnızlığından kurtulmak ve böylece Almanya'ya karşı bağlaşıksız ve zayıf kalmamak olmuştur. Ancak Fransa'nın da bu yöndeki çabaları gerek Avusturya ve gerekse Almanya'da abartılmış güvenlik endişelerine neden olacaktır. İşte kısa bir anlatımla üçlü ittifak ve onun karşılığındaki üçlü itilaf bu yeni denge arama çabalarının ürünleridir. 2. Almanya'nın stratejik zayıflığı. Fransa'nın Almanya'nın diplomatik girişimlerinden duyduğu kuşkunun temeli 1871 yenilgisi olsa gerek. Almanya'nın Fransa'dan duyduğu kuşkunun ise stratejik bir temel nedeni vardır. Alman Ulusal Birliği'nin kurulmasından hemen sonra Doğu Avrupa'da üç büyük monarşi arasında çeşitli birlikler kurulduğu gözlenmektedir. Bu düzenlemelerin temelinde yatan unsur şudur. Yeni Alman devletinin varlığının istikrarlı ve sağlam bir diplomatik ve stratejik temeli yoktu. Modern ve güçlü Almanya, üç savaş sonucunda aniden ve güçlü bir biçimde kurulmuştu ama coğrafi bakımdan Avrupa'nın saldırıya en açık devletiydi. İngiltere bir ada devleti olduğundan güvenliği Avrupa kıtasının adaya en yakın bölgelerinin Belçika ile Hollanda emin ellerde bulunmasına bağlıydı. Dış politikasının temeli de adaya en yakın kıta içinde güç dengesinin sağlanmasıydı. Bu sağlandıktan sonra İngiltere güvenliği konusunda büyük bir endişe duymamış ancak ileride görüleceği gibi Belçika ile Hollanda'nın işgali onun 1. Dünya Savaşı'na girmesinde en önemli neden olmuştur. Başka bir ada devleti olan Japonya için de durum aşağı yukarı aynıdır. O da tıpkı İngiltere gibi adaya en yakın kıtada güç dengesini kullanmış ve kıtanın adaya en yakın bölgelerinin, bu durumda Kore ve Mançurya, emin ellerde bulunmasına çalışmıştır. Asya'da Rusya'nın güçlenmesine karşı 1904-1905 savaşında Kore'yi işgali, ekonomik nedenlerin yanında böylesine bir stratejik düşünceyle açıklanabilir. Fransa bir kıyı devleti olarak Atlas Okyanusu ile batısından, Pirene Dağları dolayısıyla güneyinden ve İsviçre Alpleri ile de güneydoğusundan bir dereceye kadar emin bulunmaktaydı. Saldırıya açık bölgesi düzlük olan Almanya sınırıydı. Böylece Alsace-Lorraine ve Ren akarsuyu köprülerine sahip olduğu sürece göreli bir güvenlik içinde sayılabilirdi. Ancak Alsace-Lorraine stratejik bakımdan bu hassas durumuyla şimdi Almanya'nın eline geçmişti. Dolayısıyla Fransa'nın bu konudaki duyarlılığını ulusal ve ekonomik unsurların yanında stratejik düşünceler de açıklamaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı savaşları bu bölgede verilecektir. İtalya bir yarımada devleti olarak yine göreli olarak güvenliği açısından fazla bir endişe duymamaktaydı. İlginç bir nokta olarak Avrupa'nın Akdeniz'deki dört büyük yarımadasının İspanya, İtalya, Grek ve Anadolu kıtaya birleştikleri bölgeler genellikle yüksek dağları içeren yüksek yerlerdir. Pireneler, Alpler ve Doğu Anadolu yükseklikleri. Bu bakımdan bu sayılan devletlerle birlikte İtalya'da kıtaya birleştiği noktadan bir dereceye kadar emin bulunuyordu. İtalya'nın bir yarımada devleti olarak güvenliği açısından önem verdiği, kıtanın yarımadaya en yakın kıyı bölgesinin yani Dalmaçya kıyılarının emin ellerde bulunmasıydı. Burası kendi elinde bulunduğu ya da en azından düşman elinde bulunmadığı durumlarda güvenliğini ani bir tehdit altında görmeyebilirdi. Şimdi Dalmaçya kıyıları Avusturya'nın elinde bulunduğundan iki devlet arasındaki bu potansiyel çatışma konusu Bismarck tarafından hasır altı edilmeye çalışılmış ve bunda bir süre başarılı da olmuştur. Rusya bir kıta devleti olarak saldırı karşısında geri çekilebileceği geniş toprak parçalarına sahipti. Bu bakımdan tüm devletler arasında stratejik açıdan en avantajlısı durumundaydı. 1812'de Napolyon'un büyük ordusunu geri çekilme stratejisi ile yenmemiş miydi? Aynı strateji 2. Dünya Savaşı'nda da kullanılacak ve Hitler'in büyük ordusu benzer stratejiye kurban gidecektir. Bu durumda açıkça görülmektedir ki Avrupa'nın saldırıya en açık olan büyük devleti hemen hemen hiçbir yanında doğal engellerin bulunmadığı ve doğu ile batısına iki güçlü devletin Rusya ile Fransa yerleştiği Almanya'ydı. Almanya'nın bu durumu devletin tüm tarihi boyunca etkisini gösterecektir. Almanya'da 1871'den sonra askeri bakımdan her zaman hazırlıklı olmak ve gelecek bir savaşta ilk darbe yeteneğine sahip bulunmak üzerinde en çok durulan konular olmuştur. İç politikada ise bu dış politika amacını sağlamak için ödünsüz ve sıkı bir ulusal birlik kurmak gerekliydi. Her alanda ünlü olan Alman disiplininin bir nedeni de coğrafyanın bu azizliği olsa gerek. 3. Bismarck Anlaşmalar Sistemi. Tüm bu düşüncelerin ışığı altında Bismarck Fransa ile Rusya'nın birbirlerine yaklaşmasıyla doğabilecek iki cepheli savaş durumundan kurtulmayı Alman dış politikasının temeli yaptı. Almanya ister Fransa olsun ister Rusya tek bir devletin saldırısına karşı bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruyabilir ancak ikisinin birlikte saldırısı karşısında son derece güç bir durumda kalırdı. Fransa çok kısa bir süre önce yenilmiş olduğundan ve kin duygularının üzerinden zaman geçmemiş bulunduğundan Bismarck Avusturya ile Rusya'yı yanına alarak 1872 yılında 1. 3 İmparatorlar Birliği'ni kurdu. Bu birliğe girerken Rus Çarı'nın düşüncesi kutsal ittifaktan kalma monarklar arası dayanışmanın sürdürülmesi, Avusturya İmparatoru'nunki ise Balkanlardaki gelecek genişleme çabalarında Almanya'nın önce sempati ve sonra etkin desteğini sağlamaktı. Bu birliğin önemli maddelerine göre İ, Avrupa'nın statükosu kabul ediliyordu. İ, barış tehlikeye düşerse taraflar aralarında görüşmelerde bulunacaklardı. İ, Balkanlarda çıkacak herhangi bir anlaşmazlık birlikte çözülecekti. Bismarck, Rusya ile Avusturya'nın çıkarlarının bu bölgede çatışacağını anlamıştı. İ ve devrimci ayaklanmalara karşı ortak bir tutum alınacaktı ve taraflar bir başka devletle ittifak yapmayacaklardı. Böylece 1872 yılında tıpkı 1815'te olduğu gibi Orta ve Doğu Avrupa'nın üç tutucu monarşisi birleşmiş oluyordu. Ancak Bismarck'ın da korkulu bir biçimde beklediği gibi birlik 1875 yılında başlayan Balkan bunalımı sırasında dağıldı. Bundan sonra Bismarck hiç olmazsa Avusturya'yı sürekli yanında tutmak istemiş ve 1879 yılında bir ittifakla bu devleti Almanya'ya bağlamıştır. Bu ittifak, üçlü ittifak üçgeninin birinci kenarını oluşturur. İttifakın önemli maddelerine göre taraflardan biri Rusya'nın saldırısına uğrarsa öteki taraf saldırılanın yardımına koşacaktı. Ancak taraflardan biri Rusya'dan başka bir devletin, Fransa denmek isteniyor, saldırısına uğrarsa öteki taraf yansız bir politika izleyecek, Rusya bu saldırgan devlete yardım ederse öteki taraf müttefikine yardım edecekti. Görüleceği gibi taraflar Fransa'nın yalnız başına girişeceği bir saldırıdan fazla çekinmemekteydiler. Bismarck, Avusturya ile yaptığı ittifaktan sonra Rus dostluğuna ve bunu resmi bir ittifakla güçlendirmeye daha çok önem vermeye başladı. Çünkü şimdi bu Avusturya ittifakı yüzünden istemeyerek de olsa Rusya ile savaşa girişebilirdi. Bu yüzden 1875 Balkan bunalımının hızı kesildikten sonra Rusya ile Avusturya'yı Balkanlarda yeniden araştırdı ve 1881 tarihinde 2. 3 İmparatorlar Birliği'ni kurdu. Bu birliğin önemli maddelerine göre İ, taraflardan biri bir dördüncü devletle savaşırsa öteki iki taraf yansız kalacaktı. İ, taraflar Avusturya'nın 1878 tarihli Berlin Antlaşması ile kazanmış olduğu haklara saygı göstereceklerdi. Bosna Hersek'in işgal ve yönetimi Avusturya'ya bırakılmıştı. İ, Türk boğazlarının kapalılığına saygı gösterilecek ve Osmanlı Devleti'nin başka bir devlete boğazlarda üs vermesi önlenecekti. Burada İngiltere ya da Fransa'dan söz edilmekteydi. Bu düzenlemeleri izleyerek Bismarck, Afrika sömürgelerinde genişlemek isteyen ve bu girişimlerinde en çok İngiltere ve Fransa ile çatışma ihtimali bulunan İtalya'yı 1879 Almanya-Avusturya ittifakı içine almış ve böylece 1882 yılında Almanya, İtalya ve Avusturya arasında üçlü ittifak kurulmuştur. Bu ittifakın önemli maddelerine göre İ, taraflar birbirlerine yönelen ittifaklara girmeyecekler. İ, tahrik edilmeden Fransa İtalya'ya saldırırsa öteki iki bağlaşık İtalya'ya yardım edecekler. İ, taraflardan biri kendi tahriki olmaksızın iki ya da daha çok devletin saldırısına uğrarsa tüm müttefikler savaşa katılacaklardı. Bismarck'ın bu gerçekten akıllı ve Almanya'yı Avrupa'nın siyasal bakımdan en etkin devleti haline getiren tasarıları, Avusturya ile Rusya'nın Balkanlarda birbirleriyle çatışan girişimlerde bulunmamaları temeline dayanıyordu. İşte bu gerçekçi bir beklenti değildi. Avusturya ile Rusya bir arabaya koşulmuş ve yan yana çok güzel duran iki ata benzemekteydiler. Ancak bu iki at yürümeye başlayınca ayrı yönlere gidiyordu. Balkanlarda 1885-1886 yıllarında temelini milliyetçilikten alan bunalımlar başlayınca Rusya ile Avusturya'nın araları bozuldu. Bunun üzerine Bismarck yine akıllı bir politika ile bu iki inatçı atı ayrı ayrı arabalara koşmak istedi. Bu politikanın sonucu 1879 ittifakını da hesaba katarsak 1887 tarihli Alman-Rus Güvence Antlaşması'dır. Bunun önemli maddelerine göre İ, taraflardan biri bir üçüncü devletle savaşa girerse öteki taraf yansız kalacak. Ancak taraflardan birinin Fransa ya da Avusturya ile yapacağı savaşta bu hüküm işlemeyecek. İ, boğazların kapalılığına uyulacak ve İ, Almanya Rusya'nın Balkanlardaki haklarını tanıyacaktı. Avusturya ile imzalanmış bulunan 1879 tarihli ittifak antlaşmasını da dikkate alırsak, Bismarck'ın Almanya'nın güvenliği açısından istediği düzenlemeler bu tarihe kadar gerçekten başarılı olmuştur. Üçlü İttifak 1915 yılına kadar yürürlükte kaldığından Avrupa ittifakları arasında en önemli ve istikrarlılarından sayılır. Bismarck bu ittifakla Almanya'nın güvenliğini güçlendirmiştir. Pek gerçekleşmeyecek olan Fransa'nın İtalya'ya saldırısından yardım karşılığında önemli kazançlar sağlamış sayılabilir. Fransa Almanya'ya saldırdığı takdirde güneyinde İtalya birlikleriyle de uğraşmak zorunda kalacaktı. Eğer Fransa ile Rusya birlikte saldırırlarsa Almanya hem Avusturya hem de İtalya'nın yardımını sağlamış oluyordu. Rusya yalnız saldırdığı takdirde şimdi İtalya'dan korkusu kalmayan Avusturya tüm gücüyle Rusya'ya karşı savaşabilecek ve böylece Almanya'nın doğu cephesindeki yükü hafifleyecekti. Ancak Bismarck'ın Almanya'nın güvenliği ve Avrupa barışı konusundaki düzenlemeleri burada bitmiş değildir. 1881 yılında Avusturya ile Sırbistan arasında gizli bir antlaşma imzalanmış ve böylece Sırbistan da üçlü ittifaka bağlanmıştır. Buna göre Sırbistan, Avusturya'ya danışmadan başka devletlerle siyasal nitelikte bir anlaşma yapmayacaktı. Yine Bismarck'ın girişimleriyle 1883 yılında Avusturya ile Romanya arasında bir savunma ittifakı imzalandı. Buna göre Rusya taraflardan birine saldırdığı takdirde taraflar birbirlerine yardım edeceklerdi. Aynı gün Almanya'da aynı yükümlülüklerle bu anlaşmaya katıldı. Avusturya-Romanya Antlaşması'na 1888 yılında İtalya'da taraf olacaktır. Tüm bu önemli düzenlemelerin sonucu olarak 1888 yılına gelindiğinde Almanya'nın kıta üstünlüğü açıkça ortaya çıkmıştır. 4. Alman-İngiliz rekabeti. 1870 sonrası döneminin Avrupa diplomasisinin değişmeyen öğelerinden biri Alman-Fransız düşmanlığı ve sonucu da üçlü anlaşma ise ikinci değişmeyen öğesi Alman-İngiliz rekabetidir ve sonucu da yine bir başka üçlü anlaşma olacaktır. Alman-İngiliz rekabetinin en önemli olmasa bile ilginç konularından biri aile bağlarıdır. 1888 yılında Alman tahtına çıkacak olan 2. Wilhelm, İmparator Frederick ile İngiliz kraliçesi Victoria'nın en büyük kızının oğluydu. Onun da adı Victoria olan bu soylu İngiliz kızı, Alman krallık ailesine girdiğinden beri iki hanedanlık arasındaki sürtüşmede başladı. İngiliz kraliyet ailesindeki liberal havaya alışkın olan Victoria, Almanya'daki sıkı ve disiplinli saray yaşamına bir türlü ısınamadı. Annesinin mutsuzluğundan da etkilenen 2. Wilhelm ise anneannesinin büyük imparatorluğunu sürekli kıskandı. İki devlet arasındaki bir başka yarışma konusu ticaret alanındadır. İngiltere gibi bir endüstri ve ticaret devinin Almanya ile ticari rekabetinin önemli sonuçlar doğurması biraz şaşırtıcı olabilir. Çünkü İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi güçlü devletlerle de ticaret alanında yarışıyordu ve eski bir endüstri ve ticaret devleti olarak büyük avantajlara sahipti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri hala uzakta sayılabilirdi ve geniş bir iç pazarı vardı. Kıtada ise İngiltere Almanya ile açıkça rekabet halindeydi. Üstelik endüstri devriminin getirdiği yeni teknoloji ile elektrik ve kimyasal maddeler Almanya kısa sürede arayı kapatmış ve hatta endüstrileşmede İngiltere'yi geçmişti. Dolayısıyla İngiltere artık dünyanın tartışmasız en üstün endüstri ve ticaret gücü değildi. Tüm bu gelişmelere rağmen İngiltere'nin tartışmasız deniz üstünlüğü devam ettiği sürece çatışma tam anlamıyla açığa çıkmadı. Ancak ileride ele alınacağı gibi 2. Wilhelm'le birlikte Almanya denizlerde de önemli bir güç haline gelmeye başlayınca rekabet şiddetlendi. Bu sırada bir Amerikan deniz subayı olan Alfred Mahon 1840-1914 Deniz Gücünün Tarihe Etkisi 1660-1783 başlıklı kitabını 1890'da bastı. Burada İngiliz tarihinden örnekler vererek İngiltere'nin büyüklüğünün nedeninin deniz gücü olduğunu ve denizlerde güçlü olan devletin uzun vadede karalarda güçlü olan devlete üstünlük sağlayacağını ileri sürüyordu. İlginç olan nokta bu kitabın en çok Almanya'da okunduğu ve 2. Wilhelm'i çok etkilediğidir. 2. Wilhelm, Bismarck'ın istifası ile devletin yönetimini tümüyle ele geçirdiği 1890'larla birlikte hızla donanma yapımına başladı. Bu gelişmeler 19. yüzyıldan önce ortaya çıksa ve yavaş bir tempo izleseydi, İngiltere buna kendini uydurabilirdi. Ama 10 yıl gibi kısa sürede denizlerdeki dengenin değişmesi İngiltere'yi büyük bir endişeye itti. Hele 1905'te Dreadnought denen zırhlı savaş gemilerinin yapımına başlanması bardağı taşıran son damla oldu. Bu buluşla İngiltere'nin deniz üstünlüğü çok yanıltıcı bir hale geldi. Zırhlı savaş gemileri, ahşap gemilere oranla daha korkusuz ve güçlüydüler. Ancak son derece pahalıya çıkıyor ve büyük bir hedef oluşturuyorlardı. Dolayısıyla vurmalarından çok vurulmamaları önem kazandı ve deniz savaşı stratejisinde savunma saldırıdan daha önemli hale geldi. Tüm savaş stratejisini yüzyıllardır Avrupa devletlerinin toplam deniz gücünden daha üstün bir deniz gücüne dayayan İngiltere, hem sayı hem de deniz savaşındaki yeni gelişme dolayısıyla tartışmasız deniz üstünlüğünü yitirdi. Alman-İngiliz rekabetinin bir konusu da sömürgeciliktir. Avrupa'da Alman güvenliği ve kıta barışı en önemli amacı olan Bismarck, Almanya için uzun vadeli tehlikeler taşıyacağına inandığı sömürgeciliğe önem vermemişti. Ancak 2. Wilhelm, büyük devlet olmanın yolunun sömürgecilikte olduğuna inanıyor ve üstelik daha önce sözünü ettiğimiz gibi büyük annesinin sömürgelerini de kıskanıyordu. İktidarı tümüyle eline geçirdikten sonra sömürgeciliğe başladı. İngiltere ise Almanya ile sömürgecilikte eski düşmanı Fransa ile olduğu gibi anlaşamadı. Çünkü İngiltere ile Fransa, ileride görüleceği gibi sömürgeleri birbirlerine peşkeş çekebilirken, 1904'te İngiltere Fransa'yı Fas'ta, Fransa'da İngiltere'yi Mısır'da serbest bırakmışlardı. Almanya'nın değiş tokuş için verebileceği herhangi bir toprak parçası yoktu. İngiltere'nin sömürge, deniz üstünlüğü, üçlü anlaşma. 1. Blok dışı anlaşmalar. Almanya'nın Avrupa kıtasındaki başat durumuna karşı öteki devletlerin dengeyi kurmaları hemen ve kolay olmamıştır. Bunun en önemli nedeni İngiltere, Fransa ve Rusya arasındaki sömürge çatışmalarıdır. Hatta 2. Wilhelm'in ihtiraslı dış politikası olmasaydı, üçlü anlaşma belki de hiç kurulamayacaktı. Uzak Doğu Osmanlı Devleti ve Akdeniz'de sömürge üstünlüğü için mücadele eden bu üç sömürgeci devletten İngiltere, bu yarışa yeni katılmaya başlayan İtalya ve sonra Avusturya ile 1887 yılında Akdeniz'le ilgili anlaşmalar yaptı. Böylece iki grup devlet arasında rekabete dayanan yeni bir diplomatik sistem ortaya çıkmış oldu. Bir yanda İngiltere, İtalya ve Avusturya, öte yanda Fransa ile Rusya. İngiltere Fransa'ya karşı Akdeniz'de denge sağlamak ve 1882'de eline geçirdiği Mısır'daki yerini sağlamlaştırmak için İtalya'ya yanaştı. İtalya ise Afrika'da sömürge elde etmek için İngiltere ile anlaşması gerektiğini anlamıştı. Balkanları doğal yayılma alanı olarak gören Avusturya, bu işi görürken gerisinden yani İtalya'dan emin olmak istiyordu. Rusya Uzak Doğu ve Osmanlı Devleti'nde İngiltere ile çatışmaktaydı. Bu yüzden Fransa'nın desteğini aradı. Fransa'nın ise hem Almanya'ya ve hem de Akdeniz ve Uzak Doğu'da çatıştığı İngiltere'ye karşı doğal müttefiki ancak Rusya olabilirdi. Öte yandan Bismarck'ın şimdi İngiltere ile sıralanmış bulunan devletlerle ittifakları vardı. 1887 yılında Rusya ile yaptığı güvence antlaşması ile bu iki grubu dengelemek istedi. Almanya sömürge konularında amansız bir rekabete girişen iki grup devlet arasında denge sağlayarak Avrupa'daki güvenliğini en yüksek noktasına çıkarmak peşindeydi. Bu durum 20. yüzyılın başına kadar böylece sürecektir. 2. Bismarck'ın düşüşü ve 2. Wilhelm. Alman dış politikasının yönetimini tümüyle Bismarck'a bırakmış bulunan İmparator 1. Friedrich Wilhelm'in 1888 yılında ölümü üzerine kurulan dengede bozulmaya başladı. Yaşlı şansölye ile genç imparator özellikle dış politika konusunda anlaşmazlığa düştüler. 2. Wilhelm, yüksek ülküleri dirik ve ilerici nitelikte düşünceleri olan genç bir hükümdardı. Tutucu bir politikacı olan Bismarck ile anlaşmazlığa düşmesi tarihsel açıdan rastlantı değildir. Almanya tıpkı 1800'lerin İngiltere'si gibi büyük endüstri devleti olma yolundaydı. Şimdi 2. Wilhelm'in aramakta olduğu yeni ve sömürgeci bir dış politikaya sahip olmak durumundaydı. Yeni dünya politikası ile Bismarck'ın Avrupa içine sıkışık politikası çatışmaktaydı. İki adam arasında iç politika alanında da anlaşmazlık vardı. Bismarck giderek endüstrileşen Almanya'nın güçlenen işçi partisini Sosyal Demokrat Parti'yi, gerekirse orduyu kullanarak ezmek istiyordu. İkinci Wilhelm ise yönetimine bir iç savaşta kan dökerek başlamak niyetinde değildi. Düşünceler arasındaki bu temel farklılık dolayısıyla Bismarck 20 yıldır sürdürdüğü dış politikada güçlüklerle karşılaşmaya başladı. Wilhelm'in yeni genelkurmay başkanı Belderzi, iki cepheli savaştan Bismarck kadar korkmuyordu. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Galicia'da Rusya'ya karşı açacağı cephe, bu devletin Almanya'ya karşı doğuda açacağı cephede yükü çok hafifletebilir ve böylece savaşın ilk aylarında Fransa ile tüm gücüyle savaşan Almanya, Fransa'yı yendikten sonra yine tüm gücüyle Rusya'ya yüklenebilirdi. Mantıki olarak bu stratejik düşüncenin siyaset alanındaki yansıması Rus dostluğuna Bismarck kadar önem vermemekti. Üstelik yeni imparator ileride ayrıntıları ile görüleceği gibi 1889 yılında Bismarck'la çatışma pahasına Osmanlı Sultanını ziyaret ederek destek vaat etmişti. Doğal olarak bu davranış Bismarck'ın Rusya'ya yakın doğuda destek sözüyle çatışıyordu. Bu koşullar altında ister şansölye, ister başbakan, isterse vezir olsun, monarkla çatışan her yöneticinin başına geldiği gibi Bismarck da görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Alman Ulusal Birliği'nin kurucusu, Avrupa diplomasisinin en güçlü diplomatı ve belki de ikinci Metternich, Alman siyasetinden çekilince 2. Wilhelm dizginleri sıkıca eline aldı. Yeni şansölye Caprivi ve Dışişleri Bakanı Marshall, ne Bismarck diplomasisinin inceliklerini anlayacak yetenekteydiler ne de imparatora karşı çıkma cesaretleri vardı. 3. Fransız-Rus Antlaşması. 2. Wilhelm daha imparator olmadan önce Almanya'nın sömürgecilikte geri oluşunun nedenlerini araştırmış ve şu sonuçlara varmıştı. İ. Sömürgeciliğe öteki Avrupa devletlerinden daha geç başlamıştır. İ. Donanması güçlü değildir. İ. Rusya'ya gereğinden çok önem vermiş, Rus dostluğunu önemsemiş ve bu yüzden Avrupa içine sıkışıp kalmıştır. Bu son düşüncesinde Genelkurmay Başkanı Velderzi'nin etkisi açıkça görülmekteydi. 2. Wilhelm'in birinci bulgu için yapabileceği bir şey yoktu. Zamanı geri çeviremezdi. Ancak derhal son iki hatayı gidermeye başlayarak donanma yapımına hız verdi ve 1890 yılında 3 yıl önce imzalanmış bulunan güvence antlaşmasını yenilemedi. Bu değişik politikanın sonucu olarak bir yanda İngiltere ile rekabet hızlanmış, öte yanda Rusya Almanya'nın yeni tutumundan endişe duymuş ve içinde bulunduğu diplomatik ve askeri yalnızlıktan dolayı müttefik aramakta olan Fransa'ya yaklaşmıştır. Bu yaklaşmanın sonucunda iki devlet arasında 1894 tarihli antlaşma imzalandı. Buna göre Fransa, Almanya'nın ya da Almanya tarafından desteklenen İtalya'nın saldırısına uğrarsa, Rusya Fransa'ya yardım edecekti. Rusya, Almanya'nın ya da Almanya tarafından desteklenen Avusturya'nın saldırısına uğrarsa, Fransa Rusya'ya yardım edecekti. Böylece üçlü antlaşma üçgenin ilk kenarı Fransa ile Rusya arasında imzalanan bu anlaşma ile kurulmuş oldu. İkinci kenarı ise 1904 yılında Fransa ile İngiltere arasında imzalanan anlaşmadır. 4. İngiliz-Fransız Anlaşması. Entente Cordiale. 1900 yılına gelindiğinde Avrupa politikasının temelini istikrarsızlık oluşturuyordu. İngiltere 1871'den sonraki 30 yıllık süre içinde emperyalizmdeki başarılarının etkisiyle Almanya'nın Avrupa'daki üstünlüğüne pek önem vermemiş, güç dengesinin bozulmakta olduğunu tam görememişti. 1900'lere gelindiğinde dengenin Fransa'nın aleyhine döndüğü ve Almanya'nın deniz silahlarında İngiltere ile arayı kapatmaya başladığı anlaşılınca sömürge yollarının korunmasında deniz rekabetine tahammülü olmayan İngiltere kendini Fransa'ya yakın hissetmiştir. Böylece Avrupa politikası tehlikeli bir dönemece girmiş bulunuyordu. İngiltere ilk iş olarak 1902 yılında Japonya ile bir ittifak yaparak o güne kadar sürdürdüğü anlaşmalara girmeme politikasını terk etti. Bunun nedenleri Çin üzerinde Rus-Japon yakınlaşmasını önlemek ve daha da önemlisi İngiliz sömürge imparatorluğuna Asya'da bir tehdidin doğmuş olmasıdır. Üzerinde güneş batmayan İngiliz imparatorluğunun yıkılma sürecinin başlangıcı genellikle belirtildiği gibi İkinci Dünya Savaşı değildir. Bu tarih Rusya'nın 1891 yılında Trans-Sibirya demiryolunun yapımına başlamasıdır. Bunun önemi şuradadır. İngiltere tarihte ilk kez Asya'da karşısına görkemli deniz gücünü çıkaramayacağı bir kara devletinin Rusya'nın askeri gücüyle hesaplaşmak durumunda kalabilirdi. Bu durumda Güney Asya'daki geniş sömürge bölgelerinin güvenliği tehlikeye düşebilirdi. İngiltere'nin yalnızcılık politikasının artık günün uluslararası ilkelerinin gerçeklerine yanıt veremeyeceği açık bir biçimde ortaya çıktı ve bu devlet Japonya'ya yöneldi. Çünkü Rusya'ya karşı Asya kıtasında savaşabilecek nitelikte kara ordusu çıkaracak tek devlet Japonya'ydı. İşte Japonya ile 1902 anlaşmasını bu yüzden yaptı. Trans-Sibirya demiryolunun yapımına başlaması, Rusya'ya Fransız sermayesinin girmesi ve Mançurya'ya da ekonomik bakımdan sızmaya başlaması Çin üzerinde emperyalist emeller besleyen Japonya'yı hem tedirgin etmiş hem de güvenliğini tehdit altında görmüştür. Bir ada devleti olarak Japonya'nın ulusal çıkarı kıtanın adaya en yakın bölgesinin yani Mançurya ve onun uzantısı olan Kore Yarımadası'nın emin ellerde olmasına dayanıyordu. İngiltere ile anlaşmayı bu yüzden imzaladı. İngiliz-Japon anlaşması gereğince İngiltere ile Japonya uzak doğu statükosunu korumak yükümlülüğü altına giriyorlardı. İki devletten biri bu statükoyu korumak için üçüncü bir devletle savaşa girişecek olursa öteki devlet yansız kalacak. Ancak bir başka devlet bu üçüncü devlete yardım edecek olursa İngiltere ile Japonya birbirlerini destekleyeceklerdi. 1902 anlaşmasının önemi şu noktada toplanabilir. İyi, bu anlaşma İngiltere'ye düşmanlarına karşı deniz gücünü hem Avrupa ve hem de Uzak Doğu'da aynı zamanda kullanamayacağını gösterdi. Hele bir kara devleti olan güçlü Rusya'ya karşı Uzak Doğu'da hiç kullanılamayacaktı. İyi iyi. Ayrıca bu anlaşma ilk kez bir Avrupa devletinin başka bir Avrupa devletine karşı kullanmak üzere bir Asya devletinin desteğini araması gerektiğini göstermiş bulunmaktadır. Bu olay Avrupa'nın dünya politikasındaki merkezi durumunun zayıflama sürecinin başlangıcını oluşturmaktadır. Bu süreç bir rastlantı olarak 20. yüzyılın tam başlangıcında ortaya çıkmıştır. Bu yüzden yeni yüzyılın en önemli özelliklerinden birini tam anlamıyla simgeler. Dünya politikasındaki üstünlüğün ya da başatlığın Avrupa'dan kanatlara yani Amerika ve Asya kıtalarına geçmesi. İngiliz-Japon ittifakı işin aslına bakılırsa 1904 İngiliz-Fransız anlaşmasının da temelini oluşturmaktadır. İngiltere açısından nedenleri şöyle sıralamak mümkün. Bir kere İngiltere 1902 anlaşması yüzünden ve istemeden Fransa ile çatışabileceğini anladı. Çünkü bu anlaşmadan güç bulan Japonya Rusya'ya saldırdığı ve 1894 anlaşmasına göre Fransa'da Rusya'ya yardım ettiği takdirde İngiltere ile Fransa birbirlerine karşıt iki askeri kamp içine girmiş olacaklardı. Bu yüzden yeni İngiliz Başbakanı Lord Balfour sömürge sorunlarında Fransa ile anlaşma çarelerini aramaya başladı. İkinci olarak daha önce de işaret edildiği gibi İngiltere artık her devletten çok Almanya'dan endişe duymaya başlamıştı. Bu yüzden Fransa ile yakınlaşmayı sağlamak ve bunun içinde sömürge konularını çözüme bağlamak gerekiyordu. Fransa açısından ise Uzak Doğu'da şimdi çıkması çok olası olan bir Japon-Rus savaşının Fransa'yı Avrupa'da Rusya'nın desteğinden yoksun bırakacağını görmüştü. Bu yüzden hiç olmazsa İngiltere'yi yanına almak istedi. 1904 anlaşmasını hızlandıran olay ise Balkanlarda barışın hızla bozulmakta olduğunun ve bunun da büyük bir savaşa varabileceğinin her iki devletçe de anlaşılmış olmasıdır. İşte 1904 tarihli İngiliz-Fransız sömürge anlaşması ya da daha yaygın olan deyimiyle içten misak, Entente Cordiale bu hava içinde imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Fransa Fas'ın siyasal statüsünü değiştirmemek sözünü veriyor. Yani topraklarına katmama yükümlülüğü altına giriyor. Buna karşılık İngiltere Fransa'yı Fas'ta ekonomik, mali ve askeri yenilikler yapmada serbest bırakıyordu. Yani Fas Fransa'nın etki alanı oluyordu. Aynı biçimde İngiltere'de Mısır'ın siyasal statüsünü değiştirmeyecek. Buna karşılık Fransa İngiltere'nin 1882'de işgal ettiği Mısır'dan çıkmasını istemekten vazgeçecekti. Anlaşmanın gizli olan hükümlerine göre ise Fas ve Mısır'da bağımsızlık statüsünün sürdürülmesi olanaksızlaşırsa İngiltere ile Fransa'nın birbirlerinin girişimlerine engel olmamaları öngörülüyordu. Yani anlaşmanın dünyaya açıklanan maddelerinde ilhak durumu söz konusu edilmemişse de taraflar ilhak için kapıyı açık tutmaya özen göstermişlerdi. Bu sömürge anlaşması üçlü anlaşmanın ikinci kenarını oluşturmuş oldu. Rusya ile Fransa birbirlerine askeri bir ittifakla, Fransa ile İngiltere ise siyasal nitelikte bir anlaşma ile bağlanmış bulunuyorlardı. 5. İngiliz-Rus sömürge anlaşması. İngiltere ile Rusya arasındaki bu sömürge anlaşması, üçlü ittifaka karşı kurulmuş bulunan üçlü anlaşmanın üçüncü ve son kenarını oluşturmaktadır. İngiliz-Rus yakınlaşmasına yol açan gelişmelerden en önemlisi 1904-1905 Rus-Japon Savaşı'dır. Japonya 1902 yılında İngiltere ile bağlaşım kurduktan sonra doğal yayılma alanı olarak gördüğü Kore ve Mançurya üzerindeki Rus etkisini ortadan kaldırmak için fırsat kollamaktaydı. Uluslararası sistemde amacı savaş olan ve bu yönde hazırlanmış olan bir devletin savaş nedeni bulması son derece kolaydır. Japonya'da 1904 yılında sudan bir bahane ile Port Arthur limanına bir deniz baskını yaparak Rusya ile savaşa tutuşmuş ve 1,5 yıl süreyle bu güçlü Avrupa devletine hem kara hem de denizde peş peşe ağır yenilgilere uğratmıştır. Savaşı uzak doğuda sınırlı tutmak peşinde olan Avrupa devletlerinin işe karışmamaları üzerine güç durumda kalan Rusya'nın imdadına Amerika Birleşik Devletleri yetişti. Amerika Birleşik Devletleri Pasifik bölgesinde Japonya'nın daha da güçlenmesini kendi çıkarları açısından tehlikeli görmüştü. Daha önce gördüğümüz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde 1905 yılına gelindiğinde Pasifik'te sömürgeci bir devlet haline gelmişti. Japonya'nın çok güçlenmesi elinde bulundurduğu adaların güvenliğini de tehlikeye düşürebilirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu ile Rus-Japon Savaşı'nı bitiren Barış Antlaşması Portsmouth'ta imzalandı. Bu antlaşma gereğince Kore Japonya'nın koruyuculuğu altına giriyor, Port Arthur ile Sakalin adasının güney yarısı Japonya'ya veriliyor. Ruslar Mançurya'dan askerlerini çekiyorlar ve buradaki demir ayrıcalıklarını da Japonya'ya devrediyorlardı. İşte bu savaşın önemli sonuçlarından biri Rus-İngiliz anlaşmasıdır. Rusya'yı İngiltere ile sömürge konularında anlaşmaya iten nedenler şöyle sıralanabilir. Her şeyden önce Rusya büyük bir savaşta Fransa'nın kendisine yeterince destek olmadığını görmüştü. 1894 anlaşması ile Fransa'nın hukuken Rusya'ya Pasifik'te yardım yükümlülüğü yoktu. Ama Rusya bu devletin tek başına kaldığı sürece Avrupa kıtasında da harekete geçmeme olasılığını hesaba katmak durumundaydı. Rus-Fransız anlaşmasına bir baka devletin etkin yardımı Fransa'yı Rusya'ya yardım konusunda yüreklendirebilirdi. İkinci olarak şimdi uzak doğuda çok güçlenmiş olan Japonya ile uzun süreli bir yakınlaşmanın yolunun 1902'de bu devletin bağlaşığı haline gelmiş bulunan İngiltere'den geçtiğini anlamıştır. Üçüncü olarak Rusya'yı İngiltere'ye yaklaştıran Almanya'nın İstanbul-Bağdat demiryolu yapımını üzerine almasıdır. İleride görüleceği gibi Almanya bu demiryolu ayrıcalığı ile Osmanlı Devleti üzerindeki etkisini arttırmak amacındaydı. İkinci Wilhelm'in İstanbul'u ziyaretiyle başlayan siyasal yakınlaşma şimdi ekonomik yakınlaşmaya da varıyordu. Rusya'nın Almanya tarafından güneyden de çevrelenmesine tahammülü olamazdı ve ayrıca İstanbul'u ele geçirme emeli için bölgede zayıf bir Osmanlı Devleti'nin varlığı güçlü Almanya'nınkinden daha elverişliydi. Hele İngiltere'nin bu demiryolunu Almanya ile ortak yapma önerisi karşısında İngiltere ile bir an önce anlaşmak gereğini duymuştur. İngiltere'ye gelince bu devlet Almanya'nın Avrupa'da artan gücü karşısında Fransız-Rus antlaşmasının dengeyi sağlamadığını Rusya gibi o da görmüştü. İkinci olarak Almanya'nın deniz silahları yapımında büyük gelişmeler göstermesi ve İngiltere'nin uzun süreden beri sürdürmekte bulunduğu deniz üstünlüğünün tehlikeye düşmesi bu devleti Rusya ile anlaşmaya iten bir başka unsur olmuştur. Bu gelişmelerin sonucunda 1907 yılında iki devlet Asya'daki sömürge çatışmalarını gideren bir anlaşma yapmışlardır. Bu anlaşma gereğince İran 3 bölgeye ayrıldı. Kuzeyi Rus, güneyi İngiliz üstünlüğüne bırakılacak, ortası tampon bölge olacaktı. İ taraflar Tibet'in Çin'e bağlı olduğunu kabul ediyorlardı. İ Rusya Afganistan ile ilgisini kesecek, bu devletle ilişkilerini İngiltere'nin aracılığıyla yürütecek ve buna karşılık İngiltere'de Afganistan'ı işgale ya da topraklarına katmaya kalkışmayacaktı. Böylece İngiltere, Hindistan'a bitişik bölgelerin ve dolayısıyla Hindistan sömürgesinin güvenliğini Rusya'ya karşı korumuş olmaktaydı. Genel olarak değerlendirmek gerekirse bu devletleri sömürgelerde anlaşmaya iten nedenler şunlardır. İ. Son 10 yıldır sömürgelerde çatışma. Avrupa'da diplomatik huzursuzluğa yol açmıştı. Devletler bu huzursuzluğun açık çatışmaya yol açmasından korkmaya başladılar. İ. İleride görüleceği gibi 19. yüzyılın sonlarında sömürge ülkelerinde sömürge yönetimine karşı direnme hareketleri başlamıştı. Dolayısıyla sömürge topraklarını genişletmek şöyle dursun, olanları elde tutmak bile sömürgeci devletlere çok pahalıya mal olmaya başlamıştı. İ. Dünya haritasında boş yerler azalmaya başlamıştı. Bu yüzden sömürgeci devletler bir başka büyük devlete savaşı göze almadan topraklarını genişletemeyecek duruma düşmüşlerdi. Artık elde bulunan topraklarla yetinmek gerekiyordu. 6. Rus-Japon Savaşı ile bloklaşmanın önemi ve sonuçları. 1904-1905 Japon-Rus Savaşı, tarihin en önemli ve uzun vadeli sonuçlar doğuran savaşlarından biridir. Büyük devletler arasında 1870'ten sonraki ilk savaş olan bu mücadele, aynı zamanda endüstri devriminin ikinci aşamasının da ilk büyük çapta silahlı çatışmasıdır. Ancak dünya tarihi açısından önemi, modern çağlarda beyaz olmayan bir halkın beyaz bir halkı yenmesinde yatar. Asyalı bir devlet, 50 yıl gibi kısa bir sürede Avrupalıların savaş oyununu öğrenmiş ve oynamaya başlamıştı. Japon zaferi uzun vadeli gelişmeler zincirini 3 yönde harekete geçirmiş sayılabilir. İ. Uzak Doğu'da izlediği dış politikada başarılı olamayan Rus hükümeti dikkatini yeniden batıya çevirerek Balkanlarda etkin bir politika izlemeye başladı. Bu davranış sonucu 1. Dünya Savaşı'na varacak bir dizi uluslararası bunalımı başlatacaktır. 6. Kaset 1. Yüzün Sonu.